Kitabın adı Alev Kıyıları, yazarı Wilbur Smith, 19. ayrım. Bu yiyecekler asla yeterli değildi. 100 kişiden ancak birine yiyecek verebiliyordu. En çok ihtiyaç gösterdiği için seçtikleri, çorbayı bir yudumda mideye indiriyor, ekmeği aç kurtlar gibi yiyorlardı. "Tanrı gönlünüze göre versin bayan," diye mırıldanıp sonra tekrar ilerliyorlardı. Senten kaseleri yeniden doldurmak üzere uzatırken, "Gözlerine bak anla," diye fısıldadı. "Mezarın ötesini görmüş insanlar bunlar." Anna, "Yeter bu saçma hayaller artık," diye onu azarladı. "Yine kabuslar görmeye başlayacaksın." "Bundan kötü kabus olmaz," Senten alçak sesle konuşuyordu. "Şuradakine bak." Şarapnel gözlerini oymuştu. Kanlı çukurları bir sargıyla sarmışlardı. Parçalanmış kolları bedenine sıkı sıkı sargılarla bağlanmış olan bir başka askeri izliyordu. Kör olanı onun kemerini tutmaktaydı. Bozuk çamurlu yolda, tökezledikçe ötekini de düşürmesine ramak kalıyordu. Senten onları kalabalığın içinden kenara çekti. Kaseyi kolsuz askerin dudaklarına tuttu. "İyi bir kızsın," diye fısıldadı adam. "Bir sigaran var mı?" "Üzgünüm." Senten başını iki yana sallayıp döndü. Öteki adamın gözlerindeki sargıları düzeltti. Sargıların altındaki manzarayı görünce bir an içi bulandı, elleri titredi. "Sesiniz çok genç ve güzel bir insanın sesi." Kör adam aşağı yukarı Michael'ın yaşındaydı. Onun da gür, siyah saçları vardı. Ama o saçlar kurumuş kanlarla kaplıydı. Arkadaşı onu tekrar ayağa kaldırdı. "Evet Fred, çok güzel bir kız," dedi. "Biz artık yolumuza koyulmalıyız bayan." "Ne oluyor oralarda?" diye sordu Senten onlara. "Cehennem açılmış, kıyamet kopuyor." "Hatlar dayanacak mı?" "Onu kimse bilmiyor bayan." İkisi ağır akan sefalet ırmağı arasında uzaklaştılar. Çorbayla ekmekler çabucak bitti. Yenisini hazırlamak üzere arabayı şatoya götürdüler. Yaralı askerlerin yakarlarını hatırlayan Senten, silah odasının dolabını araştırdı. Kont tütünlerini orada saklardı. Anna ile ikisi tekrar yol kenarındaki yerlerine döndüklerinde, bu kez Senten bazılarına kısa bir süre rahatlama olanağı da verebildi. "Yapabildiklerimiz o kadar az ki," diye yakındı. Anna, "Elimizden geleni yapıyoruz," dedi. "İmkansız şeyler için kaygılanmaya gerek yok." Karanlıktan sonra bile çalıştılar. Lambanın solgun sarı ışığında işlerine devam ettiler. Bu acılar ırmağı hiç kurumadı. Giderek daha da çoğalıyor gibiydi sefiller ordusu. Solgun, yaralı suratlar lamba ışığında, Senten'in bakışları altında bulanıklaştı. Yorgun gözleri birinin diğerinden farkını göremez oldu. Onlara sunabildiği neşelendirici birkaç kelime, kendi kulaklarına hep aynı şeyin tekrarı gibi anlamsız gelmeye başladı. Gece yarısından sonra Anna onu tekrar şatoya götürdü. Koyun koyuna uyudular. Çamurlu, kanlı elbiseleri hala üstlerindeydi. Sabah uyanınca hemen tekrar çorba pişirdiler. Yeni ekmekleri fırına sürdüler. Ocağın başında Senten başını hafif yana eğdi. Uzaktan gelen motor seslerini dinledi. "Uçaklar," diye bağırdı. "Onları unuttum. Bugün bensiz uçuyorlar. Uğursuzluk bu." Anna, "Bugün çok kişi uğursuzluğun hışmına uğrayacak zaten," diye homurdandı. Çorba kazanlarından birinin çevresine çabucak soğumasın diye bir battaniye sardı, onu alıp mutfak kapısına taşıdı. Yolun yarısına vardıklarında, Senten arabanın kolunu bırakıp doğruldu. "Bak Anna, kuzey ovasının ucuna bak." Ovalar asker doluydu. Ağır sırt çantalarını, miğferlerini, silahlarını atmışlar, ilk yaz güneşi altında yarı bellerine kadar soyunmuşlardı. "Ne yapıyorlar Anna?" Binlerce kişiydiler. Subaylarının komutuna uyarak çalışmaktaydılar. Ellerinde ucu sivri kürekler vardı. Sarı toprağı kazıyor, uzun sıralar oluşturacak biçimde yığıyor, açılan çukuru atlayıp kazmaya devam ediyorlardı. Bir kısmı diz hizasına kadar gömülmüştü bile. Kimi beline kadar çukurdaydı. "Siperler." Senten kendi sorusuna kendi cevap bulmuştu. "Siper Anna, yeni siperler kazıyorlar." "Neden? Neden yapıyorlar bunu?" "Çünkü..." Senten kararsızdı. Yüksek sesle söylemekten çekiniyordu. Çünkü tepeleri tutamayacaklar, dedi yavaşça. İkisi birlikte başlarını kaldırıp sarı sislerle çevrili doruklara baktılar. Yolun kenarına vardıklarında trafiğin tıkanmış olduğunu gördüler. Karşılıklı gelen taşıtlar ve insanlar birbirine dolaşmış, sıkışıp kalmıştı. Askeri polisin yolu açıp onları tekrar yürütebilme çabaları sonuç vermiyordu. Can kurtaranlardan biri çamurlu hendeğe kaymış, keşmekeşi daha da arttırıyordu. Bir doktorla can kurtaranın şoförü, taşıtın arkasındaki sedyeleri yola taşımaya uğraşıyorlardı. Anna, onlara yardım etmeliyiz. Anna erkek kadar güçlüydü. Senten de bir o kadar kararlıydı. İkisi sedyelerden birinin kollarına sarıldılar. Hendekten çıkardılar. Doktor o sırada çamurların içinden doğruldu. Bravo dedi. Başı açıktı. Beyaz doktor gömleğinin yakasında sağlık ekiplerinin yılan amblemi vardı. Kolluklarında kızılaşlar göze çarpıyordu. Aa, Mademoiselle de Thierry. Birden Senten'i tanımıştı. Siz olduğunuzu bilmem gerekirdi. Doktor, evet sizsiniz. Lord Andrew ile birlikte motosikletle gelen doktordu bu. Michael'ın Kuzey Ovası'na mecburi iniş yaptığı gün, Napolyon konyağını içmelerine yardım eden adamdı. Sedye'yi çalıların kenarına bıraktılar. Genç doktor gelip yanı başına diz çöktü. Gri battaniyenin altındaki hareketsiz adama baktı. Kurtulabilir, eğer vaktinde yardım sağlayabilirsek. Ayağı fırladı. Ama orada daha başkaları da var. Onları çıkarmalıyız. Hep birlikte diğer sedyeleri de can kurtarandan indirip yan yana yatırdılar. Bunun işi tamam. Doktor baş parmağıyla işaret parmağını kullanarak ölen birinin gözlerini kapadı. Gri battaniyeyi başının üzerine çekip örttü. Yol tıkalı. Geçmeye çalışmak boşuna. Ötekileri de kaybedeceğiz diyerek sıralanmış sedyeleri gösterdi. Kapalı bir yere götürüp tedavilerine başlamadıkça umut yok. Dosdoğru Senten'e bakıyordu. Senten bir an bu soru soran bakışın anlamını kavrayamadı. Doktor bu sefer, Morhom'daki evlerin hepsi çok dolu, yolda tıkalı diye açıklama yaptı. Senten, elbette diye atıldı birden. Onları hemen şatoya götürmelisiniz. Kont onları şatonun merdivenlerinde karşıladı. Senten nelere ihtiyaçları olacağını çabucak anlattı. Kont da onlara katıldı. Birlikte büyük salonu bir hastane olarak hazırlamaya başladılar. Eşyaları itip duvarlara dayadılar. Orta yeri boşalttılar. Üst kat yatak odalarından şilteler taşıyıp getirdiler. Can kurtaranın şoförü ve üç sağlık görevlisinin yardımlarıyla şilteleri yerdeki yün ovuson halısının üzerine sıraladılar. Bu arada askeri polis, doktorun emriyle trafiğe sıkışmış can kurtaranları şatoya doğru yolluyordu. Doktor, en öndeki taşıtın yan basamağındaydı. Senten'i görünce yere atladı. Heyecanla onun eline sarıldı. Matmazel, Morhom'daki seyyar hastaneye ulaşmak için başka bir yol var mı? Bana bazı şeyler gerek. Kloroform, dezenfektan, sargı. Bir yardımcı doktora da ihtiyacım var. Fransızcası anlaşılır gibiydi ama Senten ona İngilizce cevap verdi. Ben atla kırlardan gidebilirim. Harikasınız. Size bir not vereyim. Göğüs cebinden bir blok not çıkardı. Kısa bir mesaj karaladı. Binbaşı St. Clair'i isteyin. Kağıdı koparıp katladı. Önce hastanesi, kasaba kulübelerinde. Evet biliyorum. Siz kimsiniz? Beni kim yolladı diyeyim. Son zamanlardaki çalışmaları sonucu, Senten'in İngilizcesi daha akıcı olmuştu. Bağışlayın Matmazel, kendimi tanıtma fırsatını bulamadım. Adım Clerk, yüzbaşı Robert Clerk ama bana genellikle Bobby derler. Bulut, sanki görevinin önemini anlamış gibi, kırlarda uçuyordu. Kasabanın sokakları da insan ve taşıt doluydu. Hastanenin bulunduğu kulübeler kümesi bir keşmekeş içindeydi. Senten'in görüşeceği subay, iri yarı, ayı gibi kolları olan, kır, bukleli saçlı bir adamdı. Bir askeri ameliyat etmekle meşguldü. Bukleleri alnına dökülmüştü. Bobby hangi cehennemde diye patladı. Başını kaldırıp Senten'e bakmadı bile. Dikkati askerin sırtına attığı dikişteydi. İpliği çekip düğümledi. Askerin cildi, tavuk derisi gibi kabarırken, Senten'in midesi bulandı ama durumu çabucak açıkladı. Pekala, Bobby'ye söyleyin, ne yollayabilirsem yollarım ama bizde de malzeme sıkıntısı var. Hastasını masadan kaldırdı, Onun yerine, bağırsakları karnından dolaşık bir yığın halinde dışarı sarkmış bir genci yatırdı. Ona yardım edecek kimseyi de yollayamam. Hemen gidip söyleyin. Doktor karnına dokunur dokunmaz, genç asker kıvranmaya, haykırmaya başladı. Eğer malzemeyi bana verirseniz giderken götürürüm diye diretti Senten. Doktor gözlerini kaldırıp ona baktı. Yüzünde bir gülümsemenin hayaleti oynaştı. Kolay pes etmiyorsunuz diye homurdandı. Pekala, şuradaki adamla konuşun. Elindeki neşteri odanın köşesine doğru uzatıp gösterdi. O adama sizi benim yolladığımı söyleyin. İyi şanslar küçük hanım. Size de doktor. Tanrı biliyor ya, hepimizin şansa ihtiyacı var diye ona katıldı doktor. Sonra tekrar işine eğildi. Senten dönerken de Bulut'u elinden geldiği kadar hızlı koşturdu. Sonra ahırın yanındaki çayıra bıraktı. Avluya girdiğinde oraya 3 can kurtaranın daha park etmiş olduğunu gördü. Şoförler, yaralı ve ölüm halinde adamları indiriyorlardı. Senten hızla onların arasından geçip eve girdi. Çantayı omzuna vurmuştu. Salonun kapısına varınca şaşkınlık içinde durakladı. Bütün şilteler doluydu. Arta kalan yaralılar yerin kuru tahtası üzerinde yatıyordu. Bazıları başlarını duvara dayamışlardı. Bobby Clark, kocaman gümüş avizenin her ışığını yakmış, yemek masasının üzerinde mum ışığı yardımıyla ameliyat yapmaktaydı. Başını kaldırıp Senten'i gördü. "Kloroform getirdiniz mi?" diye seslendi ona. Senten bir an cevap veremedi. Çifte kapılara tutunup sendeledi. Salonun içi daha şimdiden kokuyordu. Kan kokusu, çamurlu siperlerden gelen adamların kir ve vücut kokularına karışmaktaydı. O çamurlar, ölülerin arasına karışıp çürüdüğü çamurlardı. Doktor sabırsızlıkla, "Getirdiniz mi?" diye tekrar sordu. Senten kendini zorlayıp ilerledi. "Size yardım edebilecek adamları yok. Onu siz yapmak zorundasınız. Gelin şöyle yanımda durun," diye emir verdi. "Şimdi şunu tutun." Senten için o gün hem fiziksel hem de sinirsel olarak bir kan ve dehşet süresi oldu. Dinlenmeye vakit yoktu. Bir fincan kahve için, Anna'nın mutfakta sürekli hazırladığı sandviçlerden birini yemek için ancak zaman ayırabiliyordu. Artık her şeyi gördüğüne, bundan beterine tanık olamayacağına inandığı anda, onu büsbütün şoka sürükleyecek bir şey çıkıyordu karşısına. Bobby Clark, askerlerin oyluklarındaki kasları keserken, karşısına çıkan damarları boğarken hep yanındaydı. Beyaz kemikler ortaya çıkınca, doktor kemik testeresini alıyordu eline. Senten o testerenin çıkardığı sesten bayılacağını sanıyordu. Bir marangozun tahtayı kesmesinden farkı yoktu. "Götür bunu," diye emrediyordu Bobby. O zaman Senten, vücutsuz bacağı eline almak zorunda kalıyordu. Bacak onun parmakları altında, kıpırdadıkça irkiliyor, çığlık atıyordu. "Vakit kaybetme," diye kızıyordu Bobby. Bacak hala sıcak ve şaşılacak kadar ağırdı. Senten onu götürürken, artık hayatta bakamayacağım bir şey kalmadı diye düşünüyordu. Gücü tükenmeye başlayınca, Bobby onun daha fazla ayakta kalmaya dayanamayacağını anladı. "Git bir yere yat," diye emir verdi. Ama Senten, yatacağı yerde, şiltelerden birine, bir erin yanına oturdu. Onun elini avuçlarına aldı. Asker ona anne diyor, uzun zaman önceki deniz kıyısında bir günden söz ediyordu. Senten sessiz oturup adamın soluklarındaki değişmeyi izledi. Can çekişiyordu delikanlı. Hayatta kalmaya savaşıyordu. Gözleri kararırken Senten'in elini tutan eli gevşedi. Avuçlarının derisini ter kapladı, gözleri iri iri açıldı. "Anneciğim, kurtar beni," diye bağırdı. Sonra gevşedi. Senten onun için ağlamak istedi ama gözlerinde yaş yoktu. Uzandı, baka kalan mavi gözleri kapattı. Bobby'nin de bunu yaptığını defalarca görmüştü. Sonra kalkıp onun yanındaki askere gitti. Çavuştu bu seferki. İri yarı, hemen hemen babasının yaşındaydı. Geniş sevimli suratını kırçıl tüy tüy sakallar kaplamıştı. Göğsünde bir delik vardı. Her soluk alıp verişinde, o delikte pembe köpükler oluşuyordu. Senten onun ne istediğini anlayabilmek için, kulağını onun dudaklarına iyice yaklaştırmak zorunda kaldı. Sonra, çabucak başını çevirdi. Büfenin üzerinde durmakta olan 15. Louis çorba kasesine baktı. Kaseyi getirdi, adamın pantolonunu açıp, kaseyi ona oturak gibi tuttu. Adam durmadan, "Özür dilerim, lütfen beni bağışlayın, sizin gibi genç bir bayan hiç uygun değil" diye fısıldayıp duruyordu. Gece boyunca böylece çalışmayı sürdürdüler. Senten, avizenin bitmek üzere olan mumlarını yenilemek için bodruma mum aramaya inmek istedi. Mutfağın bulunduğu kata vardığında birden başı döndü. Sendeleyerek, hizmetkarlar tuvaletine daldı, iki büklüm olup kustu. Bu iş bittiğinde rengi kaçmış, tir tir titriyordu. Mutfağın musluğuna yüzünü yıkamaya gitti. Anne onu bekliyordu. "Böyle devam edemezsin" diye azarladı onu. "Şu haline bak, öldürüyorsun kendini." Neredeyse "çocuğum" diye ekleyecekti ama kendini tuttu. "Dinlenmen gerek, bir çorba iç, biraz yanımda otur." "Sonu gelmiyor Anna, hep yenileri geliyor." Yaralılar artık salondan taşmış, merdiven sahanlıklarında ve koridorlarda yatıyorlardı. Yeni sedyeleri taşıyan görevliler, yerde yatanların üzerinden atlayıp geçmek zorunda kalıyorlardı. Ölenleri, ahırların yanındaki taşlara çıkarıp yatırmaktaydılar. Her biri gri battaniyelere sarılıydı. Sayıları her geçen saat biraz daha artıyordu. "Senten!" diye seslendi Bobby Clark merdiven başından. Anna alınmış gibi, "Amma labali adam, sana matmazel demeliydi" diye homurdandı. Ama Senten hemen yerinden fırlayıp, yaralıların üzerinden atlaya atlaya yukarıya doğru koştu. "Tekrar kasabaya kadar gidebilir misin? Biraz daha kloroform ve tentürdiyot gerek." Bobby bitkin ve tıraşsızdı. Gözleri kızarmış ve kanlanmıştı. Çıplak kollarında da kurumuş kanlar görünüyordu. "Ortalık ağrıyor zaten," dedi Senten. "Yol kavşağının oradan geç. Bak bakalım yollar tenhalaşıyor mu? Bunların bazılarını artık götürmemiz gerek." Senten bulutu kalabalık yollardan iki kere çevirip yine tarlalar arasından götürmek zorunda kaldı. Morhom'daki hastaneye vardığında ortalık iyice aydınlanmıştı. Hastaneyi boşaltmakta olduklarını hemen gördü. Teçhizat ve hastalar bir konvoy halinde dizilmiş can kurtaranlara yükleniyordu. Kimi de hayvanların çektiği arabalara bindirilmekteydi. Yürüyebilecek durumdaki yaralıları gruplar halinde topluyor, güneye doğru yola çıkarıyorlardı. Binbaşı Sinclair, can kurtaran şoförlerine emirler yağdırmaktaydı. "Dikkat etsene be adam, o askerin ciğerinde kurşun var." Başını kaldırdı, Senten'in beyaz atı üzerinde yaklaşmakta olduğunu gördü. "Yine mi sen? Allah kahretsin, seni hepten unutmuştum. Bobby Clark nerede?" "Hala şatoda, sizden istediği." "Orada kaç yaralısı var?" diye onun sözünü kesti binbaşı. "Bilmiyorum. Hay Allah kızım, 50, 100 mü yoksa daha fazla mı?" "Sanırım 50'den biraz fazla. Onları çıkarmamız gerek. Almanlar o pomyede hattı yardılar." Susup kızı dikkatle inceledi. Gözlerinin altındaki morlukları, teninin saydamlığını fark etti. "Gücünün sonunda" diye düşündü. Hemen ardından başını nasıl hala dik tuttuğunu, gözlerinde nasıl ışıklar oynaştığını görüp fikrini değiştirdi. "Sağlam kız" diye karar verdi. "Daha devam edebilir." Senten, "Almanlar buraya ne zaman varır?" diye sordu. Doktor başını iki yana salladı. "Bilemiyorum. Uzun sürmez herhalde. Kasabanın hemen arkasında siperler kazıyoruz. Ama belki onları orada bile durduramayız. Buradan çıkmamız gerek. Siz de öyle küçük hanım, Bobby Clark'e söyleyin. Bulabildiğim kadar taşıt göndereceğim. Kendisi de araya dönmek zorunda. Siz de can kurtaranlara binin." "İyi." Bulut'un başını çevirdi. "Ben onları kavşakta bekler, alıp şatoya götürürüm." "Aferin" diye seslendi doktor, o dört nala kalkarken. 19. ayrımın sonu. Sayfa 139. Devamı 20. ayrımda.